Hayat Bazen Podcast serimizin 3. sezon 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Pelin.
Ben Hale. Biz bu sezon Tiffany Watt Smith'in Duygular Sözlüğü kitabının izinden gidiyoruz. Yeni kelimeler, yeni duygular öğreniyor, üzerine düşünüyor, araştırıyor ve bu duyguların sanatta, edebiyatta, hayatta, yaşamın içinde ve bedenimizdeki yerlerini bulmaya çalışıyoruz. Ve geldik U harfine, utanç duygusuna. Pelin, neymiş utanç duygusu?
Utanç kelimesi Türkçe'de utanma, hicap anlamına geliyor.
Yunan filozof ve biyografi yazarı Plutark, ruhumuzda açılabilecek en titrek çatlaklardan biri diyor utanç duygusu için. Böyle gözümün önüne incecik, çatlamış, böyle zarif bir porselen fincan geliyor Pelin. Belli belirsiz bir çatlak, incecik ama o çatlaktan sızan böyle su ya da çay. Böyle görünmeyecek kadar küçük ama iz bırakmış, yani akıtıyor. Sanki utanç da biraz öyle gibi geldi bana.
Çok güzel bir görüntü tarif ettin aslında. Güzel bir görüntü değil de çok iyi bir tarif oldu. Ama güzel olmayan tarafı şu. Yakın zamanda bir görsel görmüştüm ben. Böyle bir fincan. Ama fincan paramparça olmuş belli ki. Sonra yeniden birleştirilmiş evet. Ama şeyle böyle metal bir şeylerle. Yani ayrıklar hala ayrık duruyor. İçine hiçbir şey koyan, hiçbir işlevi kalmamış artık. Yani bu da herhalde çok utandırılmış birinin işlevsiz hale gelmesiyle ilgili bir yani metafor olabilir. Yani artık
eskisi gibi değil. İzi var. Bir iz kalmış orada.
Evet. Fransız filozof Jean-Paul Sartre'a göre iç kanama gibi hissedilen bir duygu. Ya tabii hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin başına zaman zaman geldiği gibi kendi standartlarımıza erişemediğimizden kendimizi aşağılama eğilimindeyiz. İşte burası da tam da bu utancı tarif eden yer. Kendi kendimize de ettiğimiz bir yani yaşattığımız bir duygu haline de geliyor. Kitabımız bununla ilgili suçluluğu benzeyen yanlarını, ondan ayıran yanlarından da bahsetmiş. O biraz daha vicdanımızın sesini duymakla nitelenen suçluluk daha içsel bir deneyim olarak düşünülürken utanç toplum tarafından kınanma ve toplum tarafından dışlanma, görülme korkusuyla ilişkilendiriliyor. Yani suçlulukta bir öteki olmak zorunda değil her zaman ama utancı hissetmek için bir diğerinin mutlaka ortamda bulunması gerekiyor gibi bir yaklaşımdan da bahsedeceğim. Kitabımız hem de birçok kaynakta yine bunu böyle söyle, toplumsal bir duygu, utanç.
Evet, burada araya girmek isterim Pelin ve kendi deneyimimden bahsetmek isterim. Şimdi evde biliyorsun bizim bebeklikten artık çocukluğa evrilen bir birey var, oğlum. Evet. Şimdi tam bu noktalarda hem kendimi sorguluyorum hem onun hayattaki var olmasına eşlik etmeye çalışıyorum ve şunu soruyorum kendime, utanç ne zaman ortaya çıktı? Yani bebekken asla hiçbir şey de unutamıyor, işte pırtlıyor, geğiriyor, çıplak çıplak evin içerisinde koşuyor falan. Biz başlarda buna çok gülüyoruz, çok komik geliyor bize. Ama ne zaman ki toplum içine karışmaya, işte anaokuluna başlamaya gitmeye başladığında, parka giderken, toplum başka masalarda otururken, işte pırt yapması, çıplak olması gibi şeylerde onu uyarmaya başlıyoruz. Evet. Yani ve normal olmasını, diğer çocuklar gibi, yaşıtları gibi ya da işte toplumsal olarak gerektirdiği gibi davranması konusunda eğitmeye başlıyoruz. Tabii. Tabii ki yani ben çok hani utandırma yönünden değil ama işte başkaları genel olarak şöyle bir kanı var. Başkaları ne der? Sana bakarlar, seni kınarlar, seni sevmezler, ayıplarlar, yaparlar çünkü gibi.
Diyecek ki sana ben evde çıplak geziyorum, niye burada gezemiyorum?
Evet.
Sen de ister istemez bak burada biz değil bunlar var. Yani evet. Başkaları var. O başkalarını göstereceksin illaki. Hı-hı. O da illaki o başkalarına göre Hı-hı. hareket edecek.
Evet. Yani sen onaylanmak istiyorsan o toplumsal normlara yavaştan yavaştan uyum sağlamaya başlaman gerekiyor. Evet. Bu kuralları bilmen gerekiyor gibi bir noktada.
Ve bunun için kişiye bir duygu yükleyelim demişler. Evet. Eksik evet. kalmış o duygu. Ne olsun ne olsun. Utanç.
Evet, belki buna dini bile eklemek mümkün. Yani din, çünkü din başlığı altında işte günahlardan korkutma, bak işte utanç duyarsın, herkes seni ayıplar, günaha girersin gibi böyle çocukluktan itibaren atılan zehirli ve kötücül nifak tohumları gibi geliyor bana bunlar. Yoksa Afrika'da bir kabilede yaşasaydık çıplak çıplak önümüzde yapraklı geziyor olacaktık yani.
Tabii Norma kültüre nerede doğduğuna göre evet. Neden utandığın
yani sıcak değişiyor. Bir yerde mesela doğduysan daha çıplak, daha havadar kıyafetler giyiyorsun ama daha soğuk bir yerdesin mesela daha kapalı giyiniyorsun. Mesela evet. İklim de bunu belirliyor.
İstanbul, Ankara bile fark ediyor biliyor musun?
Evet. İstanbul, İzmir çok fark ediyor.
Ya o da fark ediyor. Yani evet. Hayır şey toplum da sana bir yani yürürken rahatsız hissediyorum Ankara'da evet. Mesela. Evet, bir arkadaşım evet. Da şey demişti bana hatta. Ya sen İstanbul'a göre giyiniyorsun falan. Ben de ne alakası var ben evet, böyle giyiniyorum. Böyle düşünmemiştim. Bir de benim bıraktığımda Ankara'da öyle daha gençtim falan istediğim giyiyordum bir yandan da aslında. Hı-hı. Onlar bir şeyleri kapatmışlar belli ki. Beni öyle görünce şaşırdı. Öyle gördü değil de ne gördü acaba? Yani askılı minik bir evet. Elbise giymişim ama.
Şöyle aynı şeyi yani. Ben de yaşadım. Ayvalık'a gittiğimde kardeşim işte valizimden eşyalarımı çıkarıyoruz, yerleştiriyoruz. Abla dedi senin hiç dedi askılı bir şeyin yok mu? Ya da işte mini etek hiçbir şey getirmiyor musun? Böyle çünkü İstanbul'da daha uzun kollu, daha uzun etekler, daha uzun şortlar falan giyiyorum. Dolayısıyla bu bile fark ediyor. Tabii. Evet, evet, evet.
Tabii.
Peki bir şey soracağım Pelin. Şimdi ben bu bölüme hazırlanırken içsel olarak kendime şunu sordum. İlk ne zaman utanç duygusunu hissettim? Yüzüm kızardı, utandım. Ne olduğunu bir kendime sordum. Sen hatırlıyor musun?
Ya aslında çok önemli bir noktaya değindin Hale. Yani çünkü çocuklukta yani ben o utancımdan bahsedeceğim yani lafı değiştirmeyeyim şimdi. Üstünü kapatmışlar. Ateşliyorum.
Kaçmaz. Evet.
Döneceğim oraya ama. Geçtalt yaklaşımında diyor ki utanç zaten doğuştan gelmeyen tek duygumuz. Diğer hepsini biz doğuştan aynen az önce yaptığımız espri de biraz oraya da işaret ediyor zaten. Hepsine aslında sahibiz. Ama utanç aynen söylediğin gibi Alp doğduğu anda nasıl hiçbir şeyden utanmıyorsa bizler de utanmıyoruz. Yani bize utanmayı öğretiyorlar. Sosyalleşme sürecinde gerekli olan da bir duygu. Senin de dediğin gibi bir kabilede kadınlar giyinmeyebiliyorlar.
Evet.
Sadece yaprakla gezebiliyor. Ama orada da başka bir utanma sebebi var. Mesela ben bir araştırdığımda, bir belgeselde pardon aslında. Daha doğrusu önce araştırdığımda çocuk büyütmeyle ilgili bir kitap okuduğumda. Çocuklarını sürekli bedeninde taşıyarak. Büyüttüklerinden ve bunun öneminden bahsettikleri gibi cinsel ilişkilerini de çocukların yanında yaşadıkları için çocuklar ilk olarak oradan öğrenirlermiş. Mesela orada bu utanma değil. Ama bizde böyle bir şey yok. Bizde ve Batı toplumunda da yok. Ama çok saçma bir utanma sebebi duydum. Onda da kadınlar böyle eğilmişler yere, bellerinden aşağı doğru kafalarını sarkıtarak eğilmişler. Böyle taşların üzerinde bir şeyler kesiyorlar. Ama o kadar çok bozuk bir görüntü ki yani o bedeni rahat değil, o işlem için bir kere gücünü kullanamazsın kesme işlemi için, daha yukarıda olman gerekir ve böyle ki ben de dedim acaba bu kadın hasta mı öyle kesiyor falan. O belgeselde izlerken belgeseli anlatan kişi de bu kabiledeki kadınlar eğer oturarak ya da ayakta bir yere yani zaten öyle tezgahları yok bu arada evde de hani oturarak bu işi yaparlarsa ayıpmış. İş yapmamış sayılıyor. Yani,
öyle eğilerek
yaparsan. Evet, öyle yaparsan yaptığın iş sayılıyor. Ama o ne be, öyle oturarak mı yapılır der gibi. O yüzden hepsi ayakta aşağı doğru, belden aşağısına aşağı sarkıtarak
o zaman yapıyor. Duruş bile bizim utanmak ya da utanmamak
evet, belirliyor. Yani bu toplum belirliyor. Evet. İyi ki yani bazı şeyler böyle saçma sapan şeyler.
Yaprak takmıyoruz ama eğilerek de yani, iş yapmıyoruz.
Bir medeniyet kuruyorum ve neden utansınlar dur. Eğilmeyen utansın falan der gibi şakadan yapmışlar.
Boynuna eğmeyen utansın bu işte.
Evet. Yani ilginç bir
o zaman ben şey benimkini yani, söyleyeyim mi?
Ay söylemedim değil mi ben şimdi? Yani, kaynattım. Söylemedim. Hadi söyle.
Tamam ben benimkini söyleyeyim. İki tane çok net hatırladığım utanç var. Yani böyle boynumu büktüren ve yanaklarımı kızartan ve hayatımı acı unutmayacağım. Bir tanesi okulda. Sanırım birinci sınıftaydı. Bizim sınıfa böyle sağlıkçılar geldi. Çok hayal meyal hatırlıyorum. O kadar utandım ki çevremi hiç hatırlamıyorum. Bizi soymuşlardı. Yani bir atlet bir kilo gibi. Ve hepimizi taramadan geçirdiler. Beden, duruş, iskelet yapımıza baktılar falan. Böyle bir şeydi.
Ay doktora gitmişsin gibi aslında ama
evet, bir toplu, ama toplu haldeydi. Yani herkes sırasının tabii. Yanında duruyordu.
Onu tek tek alsa ya çocukları incelese işte
paravanın arkasında. Aynı anda 2-3 hemşire vardı. Ay, çok çirkinmiş. Sıraların arasında. Hakikaten ama bizi hiç çirkinmiş. Utandırmadılar. Yani sözleriyle, davranışlarıyla. O kadar normal bir şeymiş gibi davrandılar. Muhtemelen topluca yapılması gereken bir tarama gibi bir şeydi o. Ama orada yine de böyle kafamı önüme eğdiğimi ve hani bu doğru mu değil mi ne hissediyorum. Ay, hiç kimseye bakmadığımı hatırlıyorum. Ve muhtemelen diğer çocuklar da birbirlerine bakacak şey algıları henüz o kadar açık değildik. Yani ilkokul birden bahsediyorum, okul yeni açılmış. Bir tanesi bu, yani bir toplumun topluluğun içerisinde utanç. Diğeri de ilk kez birine yatıya kalmaya halamlara gittim. Böyle annem beni özene bözene kırmızı böyle kendi ördüğü bir kazak giydirmiş, altıma bir tane örgü etek, onun altına lacivert bir çorap, hiç unutmuyorum. Neyse gittim halamlara. O kadar heyecanlıyım. İlk kez annemsiz babamsız bir yerde kalacağım. Sonra neyse uyku vakti geldi. Onlar bana muhteşem kokan böyle çarşafları serdiler, ettiler. Ben tabii üstümü çıkarıyorum. Bir çıkardım, bir baktım ayaklarımı o lacivert çorap boyamış.
Ay kıyamam.
Ama böyle o kadar
çarşafları düşündüm.
Çarşaflara giremem o halde. Hemen banyoya koştum. Ve böyle şeyi hatırlıyorum. Yani annemin bana bakmadığını mı düşünür? Hani annesine bak bunu hiç yıkamıyor mu derler. Benim pis olduğumu düşünürler falan. Binlerce böyle düşünce geçiyor aklımdan. Ve şunu çok net hatırlıyorum. Böyle küvete girdiğim soğuk soğuk sularla o ayaklarımdaki kirleri çıkarmaya çalışıyorum. Ya, boyaları. Baktım. Sonra onu yaparken su dökülüyor. Onu temizleyeyim derken bir şey böyle anladım filmlerdeki gibi. Yani bir türlü toparlayamıyorum falan. Ve bana hiçbir şey demediler.
Tabii ki.
Öyle ve beni utandırmadılar ama ben bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Yani böyle zincirleme felaketler silsilesi gibi çünkü oraya dokunuyor, o düşüyor, peçete düşüyor, o bir şey havlu düşüyor, bir şey ıslanıyor, üstüm ıslanıyor, bana verdikleri pijama ısmarları. Yani anladın mı?
Evet, evet, evet, evet.
Yer yarılsa içine girsem duygusunu ilk orada hissetmiştim. Burada hazır yeri gelmişken burada da anlatayım istedim de. Bu duygu benden çıksın artık.
Ya çok gerçekten etkileyici oldu o an. Ben de sen böyle anlatırken böyle bir sürü an hatırladım ama şey olarak aklıma gelmiyor. Aa şöyle olmuştu böyle. Yani birilerinin evine gittiğimde kesin buna benzer utançlarım oldu. Alışamadım. İşte ay orada nerede duracağım? Suyu nerede içeceğim? Nerede istesem mi? Söylesem mi? Söylemesem mi? Hani doğal ihtiyaçlarım var.
Utandığım için tuvalete gitmeye çekiniyordum
işte,
falan.
Tuvalete gitmeyeyim, su da istemeyeyim. Neyse
kimse
şimdi
yük
şey,
olmayayım.
Mesela işte yastık işte bir tane daha istiyorsam onu söylemeyeyim. Ama neyse falan. Halbuki bakıyorum bana gelenler isteyince ben hiç de rahatsız olmuyorum bundan galiba, memnun bir şekilde ağırlıyorum. Tedirgin edici bir şey değil. Mesela duş almak. Geçen bir sosyal medyada bir yerde vardı. Birinin evine gidince orada duş almak mı yoksa duş almamak mı? Daha utanç
en güzeli
verici
duş alıp gitmek bence.
Hani hangisi daha utanç verici? Çünkü o kişide kalacaksan duş almamıyor olman da ayıp olabilir.
Evet. Nereden geldi?
Evet ya, duş alman da mı ayıp acaba diye böyle bir sorular silsilesi.
Evet,
zaten işte bazı belirsiz şeyler var ya, öyle mi öyle mi? O ikisinin arasında kalınca o utanç da yanında geliyor. Getiriyorsun da bence çocukluğundan ve geliyor da. O yüzden ben böyle çok net bir anı hatırlamıyorum ama senin bu söylediklerinin benzer şeyleri hissetmiş olduğumu hatırladım sen söylediğinde. Ya bir de tabii sınıfta yaşadığım bir sürü utançlar var. Bir soruyu bilemediğimde bile ben çok utanıyordum. Yani bütün sınıfın önünde öğretmen şimdi bir şey diyecek. Bir de bizimki sert de bir ilkokul öğretmeniydi.
Evet, benimki de öyle.
Yani utanırdın, utandırırdı da yani. Bir de bilerek utandıran da var zaten tarz olarak. Ödül cezayla eğitim alıyoruz nitekim yani. O yüzden o dönem iyice öyleydi. Tabii utanınca da öğrenme zaten duruyor. Onu hemen altını çizerek bir eğitimci noktası verelim istedim. Yani tabii hem kendimizin hem de başkasının gözündeki değerimizi kaybetme korkusu utanç. Yani hani bilmiyorum, yalnızken bu arada aslında bütün bu başımıza gelen her şeyin bu duyguyla ilişkisi birinin varlığı. Yani biri yoksa utandığımız ya da bir soruyu yanlış bilsem kendi başımayken hiç utanmam ben. Aa yanlış bildim deyip öğrenirim yani orada noktada. Ama bir sınıfın içinde ben bunu yanlış söylersem utanırım. Ya da bilmiyorum, hani düşünsene sen bir başkası olmasa utanır mısın? Hatalarından ya da işte utandığından.
Bilmiyorum, utanmam belki ama çok büyük suçluluk duygusu hissederim. Ve Pelin'in gözünden kendime bakarım. Ay bu yaptığımı Pelin görseydi bana nasıl...
İlla yani
öğretmenim şimdi burada olsaydı böyle derdi. İşte.
Onu çağırıyor.
Ha, mesela o şu an bu işte bardağı düşürüp kırdığımı görseydi kesin böyle der. Nasıl ben bunu yaptım gibi bir şey.
Utanç doğru, kendi kendine de bir kızıyor insan tabii, doğru.
Evet evet, biraz da böyle şey
toplumu gibi, toplumu içinde taşıyorum dediğimiz
o yer. O utanç duygusunu biliyoruz ya, oradaki o etiketi. Belki de yalnızken de kendimizi biraz oraya hazırlıyoruz.
Evet, belki de.
Şimdi bunu insan içinde yapsaydım şöyle yapardım. Böyle davranırdım. Hemen şöyle kapatırdım, kamufle ederdim. Ya da bir kahkaha atar, ortam yumuşar. Hani kendimizi biraz prova yapıyoruz gibi hissediyorum ben.
Evet, yani aslında gizlemeye çalışıyoruz bir yandan da. Çünkü birisi olmasa biz utanmayacağız. Bu yaptığımızı biri görmese. Aslında gizlemek ilk sanki utandığımızda yaptığımız davranış gibi. İnsan içindeyken çünkü hakikaten olmasaydı daha iyiydi. Bir kimse olmasa, kimse görmese daha iyiydi diye.
Ya bir de şey vardı ya, bir ara çok kullanılır. Dermişim. Hani demiyor da hani dermişim. Rezil de olmayayım ama hani demiştim aslında.
Öyle anlamda diyorsun. Evet. Dermişim.
Evet.
Le utansam mı, söylesem mi, söylemesem mi? Hani,
yani ortaya karışık.
Aa evet diyecek diğeri, onaylanacak.
Ya da hayır, sohbet ya olmamış diyecek ya da... ama ortaya bir şey koyuyor orada.
Evet gibi.
Pelin, utanç duygusundan bahsedilirken genel anlamda onursuz, ahlaksız veya uygunsuz bir şey yapmış olma algısıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan bir utanç ve aşağılama duygusu varmış. Utanç olumsuz bir duygu olsa da hayatta kalmamızda önemli bir rol oynuyormuş.
Onur, ahlak.
Evet, utanç duymadan kültürel normlara bağlı kalmayacağız. Yasalara uyma veya sosyal varlıklar olarak var olmamıza izin verecek şekilde davranma ihtiyacı hissetmeyeceğimizi söylüyorlar uzmanlar. Kabul edilmek istediğimiz için utanç hepimizi kontrol altında tutan evrimsel bir araç olarak kullanılıyor. Statükolarda utanç kültürünü yaratma ve sürdürme konusunda toplumsal bir sorumluluk yükleniyorlar. Sadece toplum dışı davranıldığında sen utanmazsın diyor bir de. Yani çevren utanır, öğretmenin utanır, ailen annen, utanır, baban, arkadaşların tabii. Yani sen başkalarını da utandırırsın. Belki de koskoca toplumları böyle bir duyguya indirgemek haksızlık olabilir ama suçun önüne geçen bir duygu olduğu. Yani utanmasak kim bilir neler yapacağız. Evet, öyle. Ki bizim toplumumuz biraz da şey ya, biraz mı? El alem ne derciyiz ya biz. O ne der,
bu ya
ne der.
Ya ona rağmen nasıl böyleyiz peki ya? Ona rağmen ya. O kod çok sağlam oturmuş olmasına rağmen neler oluyor ya? Benim önüme kırıveriyor araba işte hiç.
Evet.
Olmadık sağdan gelip emniyet şeridinden. Evet. Ya utanmıyor musun dediğim çok an var.
Evet.
Hele giderek artıyorsa bu. Bir şey, bir kodu kırmış olması. Ya yalnızlıkla tehdit ediliyor utanan insan aslında.
Evet.
Yani yalnız bırakılmak, dışlanmak ve insan sosyal bir canlı olmasa aslında utanç da beslemek, yani utanç da hissetmeyecek. Çünkü o zaman bana ne? Ben de yalnız kalırım. Yani o ben de bu ülkeden kovulurum, başka bir yere giderim, tek yaşarım. Bunu yapabiliyor olsaydı bence zaten utanç hissetmek zorunda kalmayacaktı. Sosyal olduğu için, bir arada yaşamak zorunda bir canlı olduğu için kontrol etmek utanç da olmuş. Yani tarihte de aslında birçok suç utandırılarak da cezalandırılmış. Toplum önünde ifşa edilmiş, taşlanmış.
Evet,
işte yürütülerek işkence edilmiş, belki o gösterilmiş. Ki sakın bunu bir daha hiçbiriniz yapmayın. Bakın böyle olur. Cümle aleme sizi rezil ederiz gibi.
Evet.
O yüzden de bu bir aslında toplumun yönetim şekli
olarak. Din zaten tamamen bunun üzerine
kurulu. Din bunun üzerine
siyaset
kurulu.
Siyaset neredeyse %80'i
bunun eğitim üzerine kurulu. Eğitim de işte aslında eğitim de öyle, bunun üzerine kuruluydu. Artık şimdi günümüz öyle değil. Umarım hiç değil. Ama aslında eğitim de onun üzerine kurulu. Yani ödül ceza üzerinden gittiğinde ödül verdiğin an da aslında yapamayan çocuk utanır.
Evet.
Sen ceza vermeyen bir öğretmen ol ama ödül veriyorsan bile iyi yapana. Ödülü alamayan bir süre sonra utanmaya da başlar. Ya bende bir şey var, ne oluyor, yapamıyorum. Yani kötü hissediyor. Sonra tabii zaten ödülü veren öğretmen çoğunlukla cezayı da veriyor oluyor. Evet, o da mutlaka utanca gidiyor.
Şimdi sen bu yürüyüş deyince benim aklıma Game of Thrones dizisindeki Shame, utanç yürüyüşü sahnesi geldi. Bilmiyorum izledin mi? Hatırlıyor musun o sahneyi?
Ben Game of Thrones'u bünyem
sadece Game of Thrones
kaldıramaz diye.
Utanç yazınca o sahne çıkıyor. Ya. Evet evet.
Gerçekten çok etkileyici. O kadarını izleyeyim ben de. Siz de izleyin. Ben de izleyeyim.
Bu sanıyorum 5. sezon son bölümünde ekrana gelen utanç yürüyüşü. 13. yüzyıl Fransa'sına dayanıyor. Yalan söylemek ve hırsızlık gibi suçların cezası olarak utanç yürüyüşü cezası veriliyor insanlara. Hapse atılmıyorlar. Hani o kadar da büyük suç olarak görülmüyor. Hmm. Çünkü hapisler zaten dolu yani hapishaneler. Ceza olarak onları utanç yürüyüşüne cezalandırılıyorlar. Çılçıplak soyuluyorlar ve toplum içerisinde yürütülüyorlar. İşte karakter var Game of Thrones'ta. Cersei Lannister günahlarından dolayı halkının önünde çıplak bir şekilde böyle çok dik bir yokuştan merdivenlerden aşağı inerek yürüyor. Ve insanlar da yüzüne tüküre tüküre utan diyor herkes.
Ay bir 3. Richard sonu sahnesi gibi oldu.
Evet, bu onun bayağı da... yürüdüğü bir sahne bu.
Oradan almış.
Bu arada oyuncu Lena Headey bu sahnede dublör kullanmış ve kendi bedenini göstermeyi tercih etmemiş. Çünkü utanmış bedeninden. Evet öyle diyor gerçekten. Ben bundan ve eleştirilerden utandığım için bu utanç rahatsızlığına çıkmadım gibi bir şey. Bilmiyorum sırf utanç tükürüklere maruz kalmamak için de olabilir yani.
Olur tabii canım.
Fena yüzlerce insan tükürüyor.
Ya bir oyuncu olarak sana sorsam öyle bir sahnede oynasan etkilenir misin? Alır mı içine oyuncu bunu?
Yani oynarken tabii ki çok etkilenirim.
Hani hayatına sarsalırım da taşır mı?
Ama eve dönünce de herkes bana 100 kişi utandı, yüzüme tükürdü diye üzülmem. Ama uzunca bir süre etkisinde kalırım.
Kalırsın. Evet. Çünkü beden ya o beden alır gibi geliyor bana. Evet, ne kadar oyunculukta tabii öyle bir şey yaşamadığım için mutlaka teknikleriniz var yani kendinizi koruyacak. Evet. Ve aslında günümüzü düşündüğümde fotoğrafların, videoların böyle bir saniyede bütün dünyaya yayıldığı bir dönemdeyiz. Yani düşünsene şimdi sen bunu dizide izliyorsun ama bu gerçek bir olay olsa biri orada Instagram aldığı anda sadece oradakiler değil evlerinde de insanlar tükürüyor olacak
tabii,
sana.
Tabii evet.
Yani nasıl çabuk yayılıyor her şey ve utanmak da utanç da artık çok kolay yapılabilir bir şey de olmaya başladı yani.
Bir anda kitlelere yayılabilen tabii, bir şey oluyor.
Değil mi? Evet. Bir anda linç diye oluyor. Geçiyor bu aslında. Evet. Ama o linçle kişiler utanıyor mu ondan emin değilim. O bir pazarlama haline de döndü. Yani linç edilen popüler de oluyor bir süre.
Evet takipçisi artıyor falan.
Çok çabuk da unutuluyor o utanma mevzu. O yüzden biraz sanki duyarsızlaşıyoruz utanma duygusuna.
Yani daha neler utanabiliriz ki? Hani bir şey var ya bir akım vardı bir ara başkaları adına utanmak diye. Hakikaten evet. Öyle bir şey. Evet. Yani ben bugün kendi adıma utanacak bir şey yaşamadım ama başkalarının yaptığı şeyler, söyledikleri, eylemleri, davranışları beni çok utandırıyor. Ve başkaları evet. Adına İnsanlık utanıyorum. Adına. İnsanlık tabii. Adına çok utanıyorum gibi evet. Bir akım vardı bir ara. Ben bunu her gün yaşıyorum. Ana evet. Haber bülteni izlemek yetiyor bana.
Evet.
Pelin kitaplara gelelim mi?
Gelelim.
Ben bu yazın en popüler kitabıydı bence. Bütün plajlarda Ayfer Tunç öyle Kuru Kız'ı okumayanı plaja almıyorlar. Öyle söyleyeyim
ben
yani.
Ben vallahi geri kaldım bu konuda.
Tek başına bir kadının toplumsal baskılardan özgürlüğe kaçışının üzerine yazılmış bir hikaye. Ve kadının bedeni üzerinden ve yalnızlığı üzerinden, kuruluğu üzerinden utandırılmaya çalışılıyor. Ve bu kız yani toplumsal normlara uyup evlenip çoluk çocuğa karışmayıp öyle bir bireysel varoluş yolculuğuna çıkıyor. Ama o utandırılmak yürüyüşü, kıyafetleri, duruşu, giyinişi mahalleli tarafından utandırılmaya çalışılması falan. Ay burada
bir şey
falan.
Anlatacağım sana dur hatırlat bitince.
Evet yani hakikaten şey utandırılmaya toplumsal olarak üzerinde çalışmışlar yani. İlla utanacaksın bu durumdan gibi.
Utanmasa da zorlamışlar evet. Der gibi anladım.
Evet.
Şey burada anlatmak isterim aslında yani sanata geçmiştik ama bu da belki de tiyatrocuların da aslında sıklıkla aldığı bir eğitim olmaya başladı Feldenkrais. Ondan şu anlamda bahsetmek isterim. Ben Feldenkrais almaya başladıktan sonra yürüyüşüm değiştiğini fark ettim. Çünkü Feldenkrais aslında bir işte bir saatlik bir egzersiz diye anlatabilirim ama bunu deneyimlemeden de tam tanımını yapamıyorum. O yüzden ben çok uğraştım. Feldenkrais şu demek bu demek gibi evet. Postlar da attığım oldu ara ara. Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Kolay anlatılır diye denemeden ki bolca deneme dersi yapıyorlar neyse ki Feldenkrais Türkiye. Denemeden anlaşılmıyor. O yüzden egzersiz gibi değil aslında yoga gibi filan bir şey değil. Yatarak uzun süre ve bazı hareketleri yaparak bedenin orijinal haline, orijinal kas ve kemik ve eklem haline dönüyor bazı noktalarda. Egzersizin o an yaptığın çalışmanın türüne bağlı. Ve ben işte yerde yatarak yapıyorsam ayağa bir kalkıyorum, boyum uzamış. Ayağa bir kalkıyorum böyle daha genişlemiş hissediyorum. Böyle göğsüm kabarmış. Ben böyle bir duruşumda daha sağlıklı hale geldiğini fark ediyorum ve yürüyüşüm değişti. Bir gün bu değişmiş yürüyüşümle ben pazara gittim. Ay bir kötü oldum o an. Herkes bana mı bakıyor? Kırıtıyor muyum ben? Ay bir dakika. dedim benim bu yürüyüşüm bundan bozulmuş ya. Evet. Bir şey olmuş bana. Zaman içerisinde o toplum benim o yürüyüşümle ilgili verdiği bildirimle benim doğal yürüyüşümün bozulmasına sebep olmuş.
Evet, özellikle kız çocukları göğüslere çıkmaya başladıktan sonra mesela omuzları daha içe dönük durur. Kambur. Daha kambur evet. durur. Göbeğini daha içine çeker, memesinin üzerine baskı yapar. Çünkü böyle halbuki, durmak davetkar da olabilir.
Daha çok yeni konuştuk. En son bölümde de aynı şeyi söyledik. Hmm. Memem var çünkü. Evet, yani var. Görünüyor çünkü memem var yani. Hmm. Görünmesinin sebebi var olması.
Evet.
Aynı yere yine geliyoruz yani. Bu utanç gerçekten zararlı bir noktaya da gidiyor. Burada bilgi çok önemli, eğitim çok önemli. Yani ben orada fark ettiğimde gerçekten bacağım, işte yürüme bir sistematik hareket. Ayak altı, diz, pelvis deyip yukarı doğru ilerliyor. Hı-hı. Yani işte kaburgalarına tek geliyor, omzuna geliyor, evet. boynuna geliyor. Ve benim etki, benim yürüyüşümün etkisi pelviste duruyor. Hı-hı. Kitleniyor. Oradan yukarı, pelvise de gelmiyor. Oradan yukarı da gitmiyor. Ben orada dondurmuşum, dondurarak yürüyormuşum. Hı-hı. Ve şimdi açıldı ve ben yürümekten de keyif almaya başladım. Belki garip Süper. Gelecek size ama bir kere mutlaka deneyin yani. Bunu felden deneyimleyin. Çünkü değişik bir deneyim.
Evet, bu arada ben şimdi sen böyle tiyatro deyince aklıma şey geldi. Tiyatro bölümüne ilk girdiğim sene, birinci senede bize utanmamak üzerine bir çalışma yaptırmıştı hocamız. Birkaç çalışma yaptırmıştı. Bir tanesi biz mimarlık fakültesi içerisinde tiyatro bölümüydük. Yani mimarlık fakültesiyle aynı binayı paylaşıyorduk. Hepimiz birbirimize değecek şekilde çalışma alanından sahnede. Şimdi sahnede yükseltiye çıkıp bir şey oynamak zaten tiyatro bölümünü kazanmışsan seni utandıran bir şey. Evet. Ama dışarıda bir şey yapmak. Mesela biz hepimiz birbirimize dokunacak şekilde yürüyerek bütün koridorlardan geçtik, merdivenlerden indik. Hiç o bağlantıyı koparmadan ama gözlerimizi hiç kapatmadan kantinin oradan, kantinin içerisinden geçerek bayağı insanların içinden geçe arka bahçeye gittik. Mesela orada bir egzersiz yaptık. İşte hepimiz yere yattık. Doğayı hissettik falan filan. Ve yine aynı şekilde bir bağlantı şeklinde. İnsanlar tabii ki çok tuhaf bakacağı bir şekilde. Normal yürürsek kimse bakmayacak. Ama birbirine yapışık bir şekilde yürürsen insanlar sanır. O zaman mesela orada öyle durabilmek, utanmadan durabilmek. Zaten sonrasında işte açık hava oyunları, sokakta tiyatro yapabilmek evet, falan. Evet. İnsanlar geçerken, yürürken. Her ortamda sahneye çıkabilmek falan. Bu konularda da insan aslında çok rahatlatıyor. Mesela onu düşünüyorum. Yani başkalarının önünde oynamak da bir utanç perdesini bir anlamda yırtmak. Kendi içindekini de.
Tabii.
Çünkü normal hayatta yapmayacağın şeyler yapıyorsun evet, sahnede. Evet
ve kendini ortaya koyuyorsun.
Bunun için de çalışmalar var aslında. İnsanı rahatlatan, rahatlatacak. Yine tiyatro demişken bir örnek vermek istiyorum. Hemen aklıma gelmişken. Anton Chekhov'un çok sevdiğim bir eseri. Ben bazı komedi şeylerine gülemiyorum. Yani trajikomik geliyor bana. Bu da onlardan biri. Memurun Ölümü diye. Bir gece memur Ivan Dmitrich Charyakov tiyatroya gidiyor. İkinci sırada koltuklardan birine oturuyor ve aniden hapşırığı geliyor. Ama öyle böyle değil. Kuvvetli, güçlü bir hapşırık ve salyalı sümüklü bir hapşırık ve önündeki generalin ensesini hapşırıyor. Sonra binlerce kere orada özür diliyor falan filan. Yani orada artık onun için normal rutininde giden hayat duruyor ve her şey daha da slow motion gitmeye başlıyor.
Sürekli göz ardı.
Adama sürekli işte özür diliyor, üstünü silmeye çalışıyor. Silerken daha da batırıyor falan filan. Neyse eve gidiyor, sabaha kadar uyumuyor. Ertesi gün gidiyor generalden özür dilemeye çalışıyor. İyice saçmalıyor ve şey anlatmaya çalışıyor. General diyor ki git. Tamam bir şey yok git. Ama olur mu şöyle mi böyle mi bilmem ne. İşte derken adam en sonunda bunu kovalıyor. Ve hikaye şöyle bitiyor. Şuraya not aldım. Defol diye tekrarladı general. Charyakov'un karnında bir şeyler koptu. Hiçbir şey görmeden, hiçbir şey işitmeden geri geri kapıya gitti. Sokağa çıktı, yürüdü. Bir makine gibi evine gelince üniformasını çıkarmadan kanepeye uzandı ve öldü. O kadar utanç duyuyor ki. O kadar büyük bir utanç duygusu kaplıyor ki her yanını. Nasıl yaptı? Ben bunu nasıl yaptım? Suçluluk ve utanç duygusu insanı öldürür mü? İşte Chekhov'un metinlerinde
ay çok bu oluyor. Gerçekten.
Çok böyle aslında çok komik izlerken sahnede bunu çok gülerek izliyorsun. Adam çünkü abartıyor. Binlerce defa özür diliyor. Ve hani hakikaten diyorsun ki ya be adam bu kadar bir üzülecek bir şey değil. Tamam hapşırdın git. Yani.
Bırak.
Ama o kadar içten yalvarıyor ki aslında komedi metni bu. Ama bence tabii hiç komik değil.
Evet ya.
O yüzden komik. Ben tiyatrodaki utanca bir örnek verdiğimi düşünüyorum.
Benim aklıma da iki tane film geldi. Biri Bean.
Hmm.
Mr. Bean değil mi o?
Evet.
Yani hatırla işte bir işi yapacaktır ve
elini yüzüne bulaştı.
Elini yüzüne bulaştı. Her seferinde mi? Çok utanır ama onu düzelteceğim. Bütün kibar ve naif haliyle onu da düzelteceğim diye. Yüzündeki ifade o sakar ifadeyle. O hali geldi gözümün önüne. Ama o pek utanıyor gibi de değil, eğleniyor gibiydi. Evet. Poor Things'i izledik seninle beraber. Evet. O geldi aklıma.
Evet. Ben 5 yılın ardından ilk kez kendim için sinemaya gittim.
Ve biz ilk defa seninle sinemaya gittik. Onca sinema konuşuruz, kitap konuşuruz, tiyatro konuşuruz. Tiyatroya gittik. Evet. Defalarca gittik tiyatroya ama ilk defa sinemaya beraber gittik.
Evet.
Ve yani böyle güzel bir filme gittik. Böyle harika bir oyunculuk izledik diye de çok seviniyorum.
Zavallılar.
Çevirisi zavallılar. Utanın diye.
Yani bir canlının utanç duygusu, utanç düğmesi, utanç mekanizması. İşte onu
koymamışlar ona.
Hiç olmazsa nasıl
olur? Ne olur? Değil mi? İşte bu yani, kadar.
Evet. Bence tamamen film bunun üstünden gidiyor. Hiç yok çünkü. Yani
hiç yok. Evet.
Toplumsal normu da yok. Yani normali de yok. O yüzden... Tamam ya, o mesela hani kolu yokmuş birinin ama bunun da utanç duygusu hiç yokmuş gibi bir yerden ele almış. Ki ben biraz daha farklı konulardan da var olma mücadelesini görmek, izlemek isterdim. Sadece bir nokta üstünden gittiğini düşünüyorum.
Evet, bu biraz anlamda. Cinsellik üzerinden
evet, gitmiş cinsel, daha çok. Sadece yoğun. Çünkü insan var olmak için, dünyayı tanımak ve dünyayla iletişim kurmak için sadece cinselliği kullanmaz. Bin tane yolu var. Bu sadece bir tanesi diye düşündüm. Evet. Filme
devamlı sadece gelse bu. Üçleme falan. Ha,
değil mi? Evet. Yani. Ama yani utanç duygusu olmazsa ne olur? İşte Poor Things olur yani.
Öyle gerçekten. Tam da bunu anlattı, gösterdi film.
Evet. Diğer sanatlar, sinemadan bahsettik, tiyatrodan bahsettik, kitaptan bahsettik.
Benim bir heykel örneği verebilirim aslında buna. Çünkü hiç vermiyoruz da heykel. Gerçekten çok hakim olduğum bir konu değil.
Benim de
ama değil. Bunu gördüm, birebir ziyaret de ettim ve aslında böyle annem babam hep beraber gittiğimiz için işte Özgür'ün de annesi babası falan değişik bir andı.
Hı hı.
Vigeland, Gustav Vigeland'ın Norveç'teki Vigeland Açık Hava evet müzesinde sergilediği bütün heykeller çıplak. Ve farklı da durumdalar. Kimisi işte çişini yapan çocuk, küçük çocuk da var. Ama bazı cinsel öğelerin olduğu da var. Bir de koca bir kule de var. Ve tabii ailenle falan gezerken bir ben böyle bir değişik hissettiğimi hatırlıyorum ama bir süre sonra bayağı fotoğraf çektiriyorduk. Babam çıplak kadının yanında fotoğraf çektiriyor.
Çok iyi.
Kayınvalidem adamın yanında falan böyle. Değişik.
Ne oluyoruz biz?
Parlar o. Baya her şey ortada.
Size Poor Things'ler sizi.
Her şey ortada. Bizim böyle fotoğraf. Hani babamın yanına bakmaya çekinirken fotoğraf çekilir hale gelmek falan.
Çok iyi.
İlginç bir müze. Evet. Yani buradaki aslında utancın olmadığı bir noktayı da gösteren özgürleştirici bir yanı da var müzenin.
Evet, ama utançlayınca gerçekten gözümün önüne bir sürü heykel geliyor. Şu an isimlerini veremem belki ama pek çok tablo geliyor. Utanan kadın, utanan insan, utanan insanlık adına. Gerçekten güzel eserler var. Geldik mi 20. bölümün sonuna?
Geldik.
20 bölüm.
Geldik, inanamıyorum. Evet, az kaldı, bitecek. Az kaldı. Sadece çok az zamanımız oluyor bir kayıt için beraber oturmaya. Evet. Daha çok zamanımız olacak dilerim önümüzdeki İnşallah. Günlerde. Hani benim işte üniversiteye girmem yoğunluğum oldu. Senin artık yazarlığın, dergi yazarlığın. Evet. Yeni yeni şeyler de eklendikçe. Ama canımız podcast'imiz, hiç bırakmak istemediğimiz bu alanı.
Evet, hiç istemiyoruz.
Sadece şimdilik biraz aksatıyor olabiliriz ama ondan sonra yine tam gaz devam ediyor olacağımızı düşünüyorum.
Evet, çünkü yine yeniden bir sürü yeni bölümümüz olur inşallah.
Evet, görüşmek üzere.
Görüşürüz.